Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bugün sizlerle 1199 sene önce vefat etmiş bulunan İmam-ı Şafii Hazretleri hakkında sohbet etmek istiyorum. Bu konuyu seçmemin sebebi, bir müddet Mısır'da bulunduğumda ilk karşılaştığım dini törenin, onlar Mısırlar hafle diyorlar, haflenin İmam-ı Şafii Hazretleri'nin doğum gününe rastlamış olmasıyla alakadardır. Ve bu hafleye katılırken, bu törenlere katılırken gördüklerim benim üzerimde çok etkili olmuştu ve çok değişik bir tören anlayışı, çok değişik bir İslam'ı yaşama biçiminin olduğunu fark etmeme vesile olmuştu. İşte Enderun Sohbetleri'nin aziz dinleyicileri, hazır 19 Şubat 1820 yılında vefat etmiş olan İmam-ı Şafii Hazretleri'nin hayatından, eserlerinden, hüviyetinden bahsederken bu vesileyle sizlere bildiklerimi paylaşmak ve alınması gereken ibretli örnekleri onun şahsından, hayatından, davranışından, hatta şiirlerinden ve sözlerinden örneklerle paylaşmak arzusudur. Önce isterseniz bu Mısır'daki ziyaretimden biraz bahsedeyim. 1986 yılında Mısır'da bulunduğum sırada yine böyle bir Ocak ayıydı. Kendisinin doğum yılı ve doğum vefat yılı dolayısıyla Mısır'da ulemanın, sulahanın, evliyanın hep doğum ve ölüm yıl dönümlerinde muazzam törenler yapılır ve bunlara hafle denir. İmam-ı Şafii'nin haflesi var dediler. Haydi bakalım biz de gittik. Gittiğimiz tramvaya binerek gittik. Belli bir yerden sonra türbeye kadar aşağı yukarı bir kilometreye yakın bir yolu da yürümek icap ediyordu. İndik orada mecburen ve yürüyerek gittik. Şöyle düşünün, bir dar bir yol, efendim iki arabanın geçebileceği kadar genişlikte olan bir yol ve bu yolun iki tarafına çeşitli çadırımsı şeyler kurulmuş. Çadırımsı demem, kimi hakikaten bir çadıra benziyor, güzelce dayanmış, döşenmiş. Kimisi ise üstü bez parçalarıyla örtülmüş, yanları da diğer yandaki çadırdan ayrılmak üzere bir yine bez parçalarıyla bölünmüş, kapatılmış yerler. Yolun iki tarafında böyle yerler var ve bunların üzerinde de birer çeşitli irilikte ve çeşitli hat şekilleriyle yazılmış, efendime söyleyeyim, bir takım bez afişler var. Bu afişlerde de o çadırda bulunanların hangi tarikatın, hangi şubesinin, hangi şeyhin cemaati olduğunu gösteren yazılardan ibaret. Yani siz diyelim ki Rıfaiysiniz, Rıfailiğin filan koluna mensupsunuz. Gidip oradaki o çadırı buluyorsunuz, orada oturuyorsunuz. Orada sohbetler, zikirler, çaylar, kahveler vesairelerle o haflenin yapıldığı müddette gidiyorsunuz, zikrediyorsunuz, sohbet dinliyorsunuz, karnınızı doyuruyorsunuz. Ama bu çok, ne diyelim, Mısır'ın şartları, o zamanki şartları çok fukara, çok zayıf olduğu için bütün o fukaralık, fakirliğin, hatta beni bağışlarsanız söyleyeyim, sefaletinin göz önünde olduğu bir yer halindeydi. Böylece hiç alışmadığımız bu çadırların arasından geçtik ki yer yerde çeşitli yiyecekler, içecekler, işte bizim çekirdek vesaire gibi adlandırdığımız ama Mısırlıların daha çok rağbet ettiği şeylerin satıldığı tezgahların arasından etrafa biraz şaşkınlıkla, biraz hayranlıkla, biraz kızarak, biraz gülerek bakıp türbeye vardık. Türbenin içine girdik ki türbesi de Hazret'in Karafet-i Sura kabristanında bulunuyor. Yani türbenin etrafı büyük bir kabristanlık. Bu arada yine de şunu hatırlatmakta fayda var. Bu kabristanlıklarda, daha doğrusu bu kabristanların içinde bazı zevatın türbeleri üstü kapalı, derli toplu birer küçük mekan halinde ve buralarda da insanlar yaşıyorlar. Fakir fukara yaşıyor. Bunlar bir taraftan o türbenin bekçiliğini yaparken türbenin içinde yaşıyorlar. Bir taraftan da oralarda iskan oluyorlar. Yani onların o türbeler hem vazife mahalleri hem evleri. Vazife mahalli dediğime bakmayınız, çoğu kere oraları onlara koyan yahut o türbeye girmesine müsaade eden kişiler onlara ciddi bir şey de vermiyor. Bir maaş, bir bakım ücreti filan. Yani insanlar, Yahya Kemal'in bir yabancıya söylediği gibi, gerçek manasıyla ölüleriyle birlikte yahut ölülerle birlikte yaşıyorlar. O yıllarda bu Karafe-i Sura ve Kübra dediğimiz Mısır'ın, Kahire'nin büyük bir bölümünü kaplayan bu mezarlıklarda 1,5 milyon fukara yaşıyor derler idi ki ben çeşitli türbelere bu manada giderek oralarda nasıl bir yaşama biçimi olduğunu söyleyeyim. Şu kadarını size söyleyelim Sadet'e uzaklaşmadan, Sadet'ten fazlaca. Düşünün, türbenin üst tarafında mezar taşları ve lahitler var. O mezar taşlarının baş ve ayak taşları arasına eskiden İstanbul'da çingene salıncağı denilen iplerin gerilmiş, iplerin üzerine de bir genişçe bez koyarak kenarları içine kurulmuş. Oralarda çocuklar yatıyor ve sal diyorlar. Yine kenarlarda insanlar yemeğini pişiriyor vesaire vesaire. Bu vaziyette kiminde elektrik var, kiminde yok. Böyle bir hani çok basit bir gecekondu hayatı gibi diyebiliriz. Bir de tabii o bölge sıcak olduğu için ısınma problemi ciddi bir mesele olmadığından insanlar kendilerini güneşten ve çok nadir yağacak yağmurdan ve kendi eşyaları, neyse artık o eşya demek de onlara caiz değil belki, korumak için böyle yaşıyorlar. İşte ben Hazretin İmam-ı Şafii Hazretleri'nin türbesine vardığımda arkadaşlarımla birlikte yine bir takım benzeri şeylerin arasından geçtik. Bir namaz kılınan kısmı var, cami kısmı. Bir de hemen onun arkasında diye hatırlıyorum, yine büyüyecek kare şeklinde bir yer var. Orada ortada büyük bir kabristan, daha doğrusu bir lahit var, ahşap bir sanduka var. Onun da etrafı çevrilmiş, yeşil floresanlarla aydınlatılmış. Böyle sanki yeşil bir nurun hakim olduğu bir mahal. İnsanlar oralarda dua ediyorlar, ağlıyorlar, yalvarıyorlar. Kenarlarda namaz kılan insanlar var. Tabii bizde kabristanlarda, daha doğrusu türbelerde namaz kılma adeti olmadığı için buna da çok şaşırdığımı söyleyebilirim. İşte İmam-ı Şafii ile ilmi bakımından karşılaşmamız çok erken yıllara, 1960'ların sonlarına rast geldiği halde kendisinin kabrini ziyaret etmemiz 1987 yılında bu şartlar altında gerçekleşmişti. Şimdi İmam-ı Şafii'nin kimliği bence çok önemlidir ve bugünkü ilim hayatımız içinde ciddi bir ölçü olacak durumdadır. Bu bakımdan onun önce hayatını nasıl geçirdiğine, kendini nasıl yetiştirdiğine şöyle bir bakalım. Enderun Sohbetleri'nin aziz dinleyicileri, İmam-ı Şafii Hazretleri 767 miladi yılındaki Hicri 150. yıla tekabül eder, Gazze'de doğuyor. Bazı kaynaklar Askalan'da doğduğunu söylüyorlar. Bu da Gazze yakınında bir yerdir. Netice itibariyle Gazze'li olduğu kesindir. Bugün Filistin'de bulunan bir mekan. Baba tarafından soyu Hazreti Peygamber'in dördüncü kuşaktan dedesi Abdümenaf ile birleşiyor. Şeceresinin çeşitli basamaklarında yer alan dedelerinin Kureyşi, Muttalibi, Şafii nisbeleriyle anıldığını biliyoruz ve kendisi Bedir gazvesinde Müslümanlara esir düşüp fidye vererek serbest kaldıktan sonra İslam'ı kabul eden dedesi ve onun oğlu Şafii'ye nispetle şöhret bulmuş olduğunu biliyoruz. Anne tarafından soyunun da Arapların tanınmış kabilelerinden Ezd, Esed veya Kureyş kabilelerine bağlandığı yine kaynaklar bildiriyorlar. Fakat Ezd kabilesinden olduğu daha kuvvetli bir rivayet olarak öne çıkıyor. Babası küçük yaşta vefat ediyor. Annesi Fatıma onu 2 yaşındayken Mekke'ye götürüyor ve Mina yakınlarındaki Şi'bül Hayf mevkiinde mahrumiyetler içinde, çeşitli sıkıntılar içinde bir çocukluk geçiriyor, büyüyor. 7 veya 9 yaşlarında Kur'an'ı ezberlediği biliniyor ki herhalde 7 yaşı olması daha mümkündür. Efendim 13 yaşındayken Mescid-i Haram'da Kur'an-ı Kerim bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim okuttuğu yine kaynakların verdiği bilgiler arasındadır. Burada ilk dikkati çeken şey İmam-ı Şafii Hazretleri'nin çok güçlü bir hafızaya sahip olması ve bu hafızası sebebiyle de çalışıyor. Bugünkü tabirle ne derler ona, belletmenlik yaparak ve ücret almadan ilim tahsiline imkan veriyor. Yine bir rivayet ki yazı malzemesi ihtiyacını etraftan topladığı kemiklerden ve bir devlet dairesinin atık kağıtlarından karşılıyordu. Yani zaten kağıt bulmak çok zor. Kemiklere, taşlara yazılıyor. Ama bir devlet dairesinin atık kağıtlarından da kullanılmış, kırpılmış, işe yaramayan kağıtlarından faydalanarak notlarını bunlara yazdı. Yine kaynakların naklettikleri arasındadır. Şimdi ben bunları düşününce bugünün günümüzdeki kağıt israfının yahut talebelerimizin, öğrencilerimizin kağıda, deftere ne kadar önem vermediğini, kağıt ve defterin ne kadar bol bulunduğunu düşününce bir başka hayıflanıyorum. Halbuki biz kağıdı yerde gördüğü zaman onu oradan alıp bir duvar deliğine sokan bir kültürün çocuklarıyız. Üzerinde yazı verse öper, yukarıya konurdu. Boş kağıtlar niye böyle konuyor diye ben çocukken sorduğumda da bunlara evladım Kur'an yazılır. Onun için kağıt muhteremdir denirdi ve öpüp başımıza koyduktan sonra kağıdı bir duvar deliğine yerden kaldırıp sıkıştırırdık. Böyle bir kültürden gelen insanların kağıt konusundaki israflarını düşündükçe hakikaten üzüldüğümü söyleyebilirim. Efendim kendisi İsmail bin Konstantin'den kıraat dersleri almaya başlıyor. Bir taraftan da Mekke'deki diğer ilim meclislerine devam ettiğini biliyoruz. Daha sonra ilmin dil ile irtibatını, edebiyat ile irtibatını fark edince bu eğitimini tamamlar tamamlamaz Beni Hüzeyl kabilesine katılıyor. Onların şifahi kültürü ve örflerini öğrenmek için onlarla yaşıyor. Bu sırada atıcılık ve binicilik öğreniyor ki bu da malumunuz Efendimizin çocuklarınıza atıcılığı, biniciliği ve yüzmeyi öğretiniz buyurmuş aleyhisselam Efendimiz. Tabii çölde yüzme imkanı olmadığı için Hazreti atıcılık ve biniciliği öğretiyor. Bu kabile hayatında elde ettiği tecrübenin etkisiyle önce Arap şiiri ve edebiyatıyla Arap tarihine ilgi duyuyor ki Arap tarihi denilen şey de Araplar arasında Eyyamul Arap ve Ensap biri Arapların başından geçen hadiseleri anlatan, diğeri de kimin kimin evladı, hangi kabileden olduğunu anlatan bir nevi nesil bilgisi, şecerelendirme bilgisi oluyor. Bunları da öğreniyor ve Araplar arasında o zaman ilim olarak meşhur olan edebiyat, dil, efendim Ensabul Arap ve Eyyamul Arap konularında da kendisini yetiştiriyor. Yine bu sırada ödünç aldığı bir nüshadan, çünkü kendisinin para verip alacak durumu yok, İmam Malik'in El-Muvatta adlı hadis kitabını ezberliyor. Bu da çok önemlidir. Hatta kendisi bu ezberlerini yaptığı sırada, bundan sonra bir dörtlüğü var onun. Burada ezberinin zayıf olduğundan şikayet ediyor ve şöyle diyor: Vekiye ezberimin iyi olmadığından bahsettim, şikayet ettim. Bana günahları terk etmemi söyledi. Bildirdi ki ilim nurdur, Allah'ın nurundan nasiplenemez asi. Yani bu, bundan sonra okuyacağım şiirler de İmam-ı Şafii'nin şiirlerinden seçmelerdir. Ki Ali Ural tarafından bunlar vezinsiz olarak, yani serbest nazımla tercüme edilmiştir. Merak eden arkadaşların Şule Yayınlarından İmam-ı Şafii Divanı adlı eseri temin ederek bu gibi çok dikkat çekici mısraları oradan okuyup öğrenebilirler. Evet, kendisi 7 yaşında Kur'an'ı, 10 yaşında Muvatta'yı ezberlediğim demesine rağmen ezberinin zayıf olduğundan şikayet ediyor. Ve şikayet ettiği kişi ona diyor ki, büyük bir muhaddistir bu da kendisi, günahları terk etmemi söyledi. Bakın, hafıza zayıflığı günahları terk etmekle ilgili. Bildirdi ki ilim nurdur, Allah'ın nurundan nasiplenemez asi. Allah'a isyan eden Allah'ın nurundan nasiplenemez. Düşünelim, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ve fevka küllü zî ilmin alim. Allah'ın ilmi her bilginin üzerindedir, her şeyi ihata eder. O halde ilim talibi olan kişi bu yöne eğildiğinde yapması gereken nedir? Allah'ın yolunda bulunması ve Allah'ın ona bu ilmi nasip etmesi için dua etmesi ve gayret göstermesidir. İmam Şafii Hazretleri, hocası Müslim bin Halid el-Zenci'nin İmam Malik'e ve Mekke valisinin Medine valisine yazdığı bir tavsiye mektubu üzerine bu sefer Mekke'deki çalışmalarını, ilim öğrenme faaliyetini belli bir seviyeye getirdikten sonra Medine'ye gidiyor ve valiyle tanışıyor. Bu aşağı yukarı onun 20 yaşlarında cereyan etmiş bir hadisedir. Yani mübarek Mekke şehrinin feyiz ve bereketini elde ettikten sonra Hazreti Peygamber'in şehri Medine'ye giderek orada ilim öğrenme faaliyetlerini söylüyor. Burada yaptığı en önemli şey İmam Malik ile karşılaşması ve ondan ilim almak istemesidir. İmam Malik onu öğrencilerinden birine bağlamak istemiş önce, fakat kabiliyetini ve gayretini görünce bizzat ilgilenmeye karar vermiş ve hocasının vefatına kadar, ki 795'tedir bu, ondan feyz almaya devam etmiştir. Kendisinin bu konudaki şu mısraları ilimle ilgili faaliyetinin ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini de bizlere anlatmaktadır. Diyor ki, kendisine hizmet edene hizmet ettirmesi tüm insanları ilmin üstünlüğündendir. İlme hizmet edene bütün insanlar ne yaparlar? Hizmet ederler. Bu nedendir? Bu ilmin üstünlüğündendir. İnsan namusunu, canını nasıl sakınıyorsa öyle korumalıdır ilmi halkın şerrinden. Bakın bu halkın şerrinden ilmi korumak, halkın cehaleti ve ilmi meselelere karşı anlayışsızlığına bir işarettir. Çünkü halk yaptıklarının çoğunu bir takım törenler, bir takım adetler, bir takım alışkanlıklar halinde yapar. İlmi meseleleri anlamak, ilmi gerçekleri kavrayarak ona göre davranmak imkanından mahrumdur. Hele o günkü insanları düşündüğümüzde. Onun için diyor ki insan namusunu, canını nasıl sakınıyorsa öyle korumalıdır ilmi halkın şerrinden. Kim ilim sahibi olur da cahillik edip vermezse onu ehline, bil ki zulmetmiştir ilme. Burada iki nokta var. Bir, halkın ilim adamlarına karşı bir tavrından söz ediliyor ki bu üç aşağı beş yukarı günümüzde de böyledir. Dediğim gibi ahali ilimden ziyade adetleriyle, alışkanlıklarıyla, o konudaki merasimlerle, örfle içinde bulunduğu konuları kavrar ve izah eder. Ama bir de ilim adamı halk böyledir diye düşünüp de ilmini verilmesi gereken, ki ehli diyor İmam-ı Şafii Hazretleri, kişilerden sakınırsa bu da ilme bir zulümdür. O halde ilim adamları ilimlerini ehline bezledecekler. Yani muallim olarak, öğretmen olarak ehli ilme, talib ilme onu aktaracaklar. Cahillerin kendilerini kınamasından da korkmayacaklar. İmam-ı Şafii bu İmam Malik'ten istifade etmesiyle kaynaklar diyor ki hocasının ilmi birikimine en iyi nüfuz eden öğrencisidir diyor. Ve İmam-ı Şafii yetişmeye devam ediyor. Hocasının vefatından sonra tekrar Mekke'ye dönüyor. O sırada Mekke'de bulunan Yemen valisi onu Yemen'e davet ediyor. Burası da çok enteresan. Yolculuk yapacak, yolculuğun masrafını karşılayacak parası olmadığından annesi evini rehin ederek aldığı borç parayla oğlunun yol masraflarını karşılıyor ve onu Yemen'e gönderiyor. Bu da günümüzde anaların babaların yaptığı fedakarlığa denk bir fedakarlıktır ve oğlunu ilim tahsili için desteklemenin ne ölçülere, hangi boyutlara vardığını göstermektedir. Yemen'de 5 yıl kalıyor. Burada resmi bir vazifeye tayin olunuyor. Ve yine burada San'a'da Hazreti Osman'ın torununun torunu olan Cemile adlı bir hanımla evleniyor, yuvasını kuruyor. Yani aşağı yukarı bu 25 yaşlarında yahut 26 yaşlarında cereyan ediyor. Efendim orada çeşitli hocalardan yine faydalanıyor, ilim tahsil ediyor. Ve fakat bu esnada bir siyasi komplonun içine düşerek kendisini tutuklatıyorlar ve Halife Harun-ur Reşid'in huzuruna çıkarılmak üzere bu suçtan Rakka'ya götürülüyor. Bu suçtan onunla beraber Rakka'ya götürülenler idam edildiği halde kendisi idam edilmekten kurtuluyor. Bir müddet orada göz hapsinde tutuluyor ve bu süre zarfında Muhammed bin Hasan Eşşeybani ile tanışıp onun derslerine devam ediyor. Yani ilim meclisinden, ilimden kopmuyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra Harun Reşit onun suçsuz olduğunu anlıyor ve çektiği eziyetleri de bir manada tazmin için kendisine 4.000 veya 10.000 dirhem, kaynaklar ihtilaf ediyorlar, vererek onu mükafatlandırıyor. Bağdat'tan ayrılıp Mekke'ye dönüyor. Şimdi kendisinin bu sırada söylediği rivayet edilen bir beyti var. Onu Ali Ural şöyle tercüme etmiş. Allah'ın gözettiği geri döner. Yani ne demek? Allah'ın koruması altında olan kişi Allah'ın desteğiyle içine düştüğü sıkıntılardan kurtulur ve eski haline geri döner. Bakın şiirin diğer mısraları şöyle. İlmim yeter bana fayda verirse. Zilletin kaynağı tamahkarlıktır. Yaptığı kötülükten döner elbette Allah'ın gözettiği kullar. Kuşlar uçar ve yükselir ama uçtukları gibi de konarlar. Yani hayat yükselmek ve alçalmaktan ibarettir. Yükseldiğin zaman kibre kapılmayacaksın. Alçaldığın zaman, konduğun zaman diyelim. O zaman da vah demeyeceksin, eyvah demeyeceksin. İlmin peşinden koşmaya devam edeceksin. Efendim, sohbetimizin burasında bir nefeslenelim ve tekrar konumuza devam edelim.
İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Cün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Cün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. 28 hece okursun uçta uca. 28 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.
Enderun sohbetlerinin aziz dinleyicileri, İmam-ı Şafii Hazretleri hakkındaki sohbetimize devam ediyoruz. İmam-ı Şafii Mekke'ye döndükten sonra iki defa daha Bağdat'a gitti. 811 ve 814 yıllarında bir müddet kaldı. Fakat oradaki şartları beğenmeyince, efendim siyasi faaliyetleri, kavgaları, dövüşleri beğenmeyince Mısır'a giderek oraya yerleşmeye karar verdi. Ve bu Bağdat'taki son kalışı sırasında Ebu Yusuf'un talebesi Bişr bin Gıyas el-Merisi ile münazaralarda bulundu. Bakın münazara, ilmi münazarayı hiç ihmal etmiyor. Bununla birlikte duydukları saygı sebebiyle gerek Bişr gerekse efendime söyleyeyim diğer münakaşa ettikleri Şafii'ye her zaman hürmet edip onu arayanlar arasında yer aldılar. Bu dönemde Ahmet bin Hanbel Şafii'nin derslerine en çok devam eden kişi olmuştur. ve Bağdat'taki İmam Şafii'nin bugünlerinde ehli rey ile ehli hadis arasındaki bu münakaşalar, İmam Şafii'nin buradaki konuşmalarının güçlü olması, muazzların susturması sebebiyle kendisine Nasırul Hadis ünvanının verilmesiyle neticelenmiştir. Nihayet İmam Şafii 198 veya 200 Hicri 815 aşağı yukarı yıllarında Mısır'a gidiyor. Orada 4 yıl kalıyor. Bu süre içinde önemli sıhhi sıkıntıları, sağlık sorunları bugünkü tabirle yaşamasına rağmen telif ve öğretim faaliyetlerinden geri durmuyor. Hatta Muvatta'nı ezberlediği İmam Malik'i dahi eleştiriyor. Oradaki İmam Malik taraftarları ona karşı şiddetli tepki gösteriyorlar. Onu Mısır'dan çıkarmak için valiye baskı yapıyorlar. İmam-ı Şafii, bu çok enteresandır. İmam-ı Şafii Mısır'dan ayrılmak için validen 3 gün süre istemiş. 3. gece vali vefat etmiş. Böylece de kendisinin Mısır'dan çıkarılmasına dair bir resmi emir bulunmadığından ömrünün sonuna kadar Mısır'daki ikametini sürdürmüş olmuştur. Bu sıradaki faaliyetlerini o şu mısralarında ifade eder. Çabayla elde edilir yüksek yerler. Kim yükselmek isterse uykusuz geceler. Çalışıp çabalamadan yükselmek isterse kim, boş yere ömür geçirir bir şey elde etmeksizin. Önce izzete eriş, sonra uyursun geceleri. Çünkü denize dalar her kim inci isterse. Bir kere uykusuz geceler, yani o çok çalışmaktan kinaye, insan ilim talibi gece gündüz çalışacak ve az uyuyup çok çalışacak ki bu tasavvufun da önem verdiği bir husustur. Ve çalışıp çabalamadan, fedakarlık ve feragat etmeden kimse bir yere ulaşamaz, ömrünü boşuna geçirir. O sebeple gençler bilhassa gençken, güçleri kuvvetleri varken çalışacaklar, yükselecekler. Ondan sonraki devrede artık uyuyabilirler isterlerse. Çünkü diyor, kim inci elde etmek isterse denize, hatta derin denizlere dalmayı bilmelidir. Nihayet bu son 4-5 yıllık yoğun faaliyet döneminden sonra 29 Recep 204 Hicri 19 Ocak 820 tarihinde Hakk'ın rahmetine nail oluyor, kavuşuyor, erişiyor İmam-ı Şafii ve Karafe denilen yerde Beni Abdülhakem mezarlığına defnediliyor. Daha sonra da buraya bir türbe yapılıyor. Bu türbe konuşmamın başında belirttiğim gibi Kubbetül İmam Eşşafii adıyla anılıyor. Efendim, Halife Memun Şafii Mısır'a gidince onu Mısır kadısı yapmak istemiş ve ondan cevap istemiş. Kendisinin şöyle bir duası var ki bu beni her vazifeye başladığımda hatırıma gelir ve etkilemiştir. Gençlere de özellikle her kendine yeni bir şey teklif edildiğinde bu duayı yaparak işe başlamalarını tavsiye ederim. Şöyle diyor Hazret: Allah'ım, dinim, dünyam ve akıbetim için bu görev hayırlı olacaksa nasip eyle, değilse canımı al. Tabii can çok tatlı, böyle bir duada bulunmak kolay değil ama hayırlı olacaksa bu görevi nasip eyle, yok değilse bu görevde kalıp da çeşitli mesuliyetler altında perişan olacağıma, dünya ve ahiretim perişan olacağına canımı al, bu işten kurtulayım. Ve bu duasını yapıyor. kendisine kadılık teklif edilince bu duadan 3 gün sonra da vefat ediyor. Demek ki duası o kadar etkiliymiş. Tabii bu vesileyle Hazret'in dua hakkında söyledikleri, yani duaya verdiği önemden de bahsetmek icap ediyor. Kendisinin bu konuda gençlere Allah'a sıkı ve samimi olarak dua ediniz diye tavsiyesi olduğunu hatırlatalım ve duanın çok önemli bir husus olduğunu da işaret edelim ki daha sonra da bir programda bu dua meselesi üzerinde dururuz inşallah. Evet, Allah'ım dinim, dünyam ve akıbetim için, bu akıbet kelimesini ahiret olarak da ifade etmek mümkündür. Bu görev hayırlı olacaksa nasip eyle, değilse canımı al diye dua ediyor ve 3 gün geçmeden vefat ediyor. İmam Şafii'nin kaynaklarda 2 oğlu ve 1 kızının olduğu, oğullarından Ebu'l-Hasan Muhammed'in 845 yılında babasından ve Ahmet bin Hanbel'den hadis öğrendiği, Halep yahut El Cezire kadılığı yapmış olan diğer oğlu Ebu Osman Muhammed'in de 856 yılında vefat ettiği ve kızı Zeynep'ten olan torunlarının da ilimde temayüz etmiş kimseler olduğu yine kaynakların bize söylediği bilgiler arasındadır. Çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Mısır'dan önceki dönemlerde talebeler arasında Ahmet bin Hanbel öne çıkmış. Mısırlı talebelerden de pek çok isim var ki onlarla sizi yormayalım. Bu arada talebelerine şu tavsiyesi vardır. Onu da sizlerle paylaşayım. Talebelere diyor ki boş söz söylemeyin. Boş sözde hayır yoktur aslına bakacak olursan. Gencin susması daha güzeldir vakitsiz konuşmaktan. Belli olur şahsiyeti alnındaki parıltıdan. Kim gizlenebilir senden, içi dışı bir olan dostuna bakarken sen. Yani Allah-u Teala'ya burada senin ilminden, sen bütün her şeye nazır ve her şeyi görüyorken senden kim kaçabilir, kim gizlenebilir ve içi dışı bir olan dostu, Allah dostunun içi dışı bir olacak demektir. Ne emin kimseler vardır ki inançlarından küfür yenmiştir imanlarını ve çevirmiştir görüşünü başka görüşe, sonunda satarak dinlerini satın almışlardır dünyalarını. Bu mısralarda sanki bugün günümüzde televizyon ekranlarında boy gösteren, şöhret peşinde koşan ehli ilmi yahut talibi ilmi ifade ediyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Allah herkesi bu duruma düşmekten korusun. İkinci bir talebelerine tavsiyesi de hilim sahibi ve edep sahibi okulun olmak hususunda gayret göstermelidir ki hilim sahibi olmak, yumuşak başlı olmak, olgun olmak, sağduyu olmak, sağduyulu olmak demektir. Şöyle diyor, ne hilim ne ilim edepsiz olmaz. Bir kavmin halimleri bilmemezlikten gelmez. Tecahül pis kişinin elbisesidir. O elbiseyi sefihler giyinir. Yani cahillik ve cahilce görünmek maksatlı, kötü niyetli, pis kişilerinin hususiyetidir, özelliğidir. O elbiseyi, bu bir elbise olarak ifade ediliyor, sadece sefihler giyilir. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin kaynaklar güzel yüzlü bir kişi olduğunu, sünnete uymak amacıyla saç ve sakalını kınayla boyadığını, yemin etmekten titizlikle sakındığını, gecenin bir bölümünü ibadetle geçirdiğini, daha fazla Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için teravih namazlarını evinde yalnız olarak kıldığını ve bir ayda birkaç hatim yapmaya özen gösterdiğini kaynaklar zikrederler. Buna rehavete yol açıp çalışmaya ve ibadete engel olduğu için fazla yememeye özen gösterdiği bilgisini de eklerler ve yüzüğünün kaşına, yani yüzüğünün üzerine Allah Muhammed bin İdris'in güvencesidir diye böyle bir ibare nakşettirdiğini rivayet ederler. Burada bir hususu kendi şiirinden yine örneklendirmek istiyorum. Efendim, güzel bir kişi olduğu, sünnete uymak amacıyla saç ve sakalını kınayla boyadığı, titiz bir şahsiyete kıyafeti itibariyle titizlikle giyindiğini söylerken şöyle bir şey rivayet ediyor kaynaklar onun hakkında. İmam Şafii Hazretleri Samira kentine vardığında üzerinde yol gereği eski ve kirli bir elbise vardı. Saçı da uzamıştı. Hemen bir berbere gittiyse de İmam Şafii'yi tanımayan berber onu bu haliyle pek beğenmeyip kirli bulup başkasına git demişti. Bu durum Şafii'nin gücüne gitmiş, kendisine hizmet eden delikanlıya dönüp yanında ne kadar para var diye sormuştu. Delikanlı 10 dinar deyince Şafii onu berbere ver dedi ve delikanlı parayı berbere verdiğinde de İmam Şafii şu beyitleri okumuş. Üzerimde bir elbise var. Tamamı bir kuruşa satılsa bir kuruş fazladır ona derler. İçinde ise bir can taşır ki daha azametli ve daha yücedir bazılarıyla kıyaslanırsa. Kılıca zarar vermez kını eskise de. Parçalar değdiğinde eğer keskinse, eğer bir yere değdiğinde onu parçalıyorsa keskinse, kınının eski olması kılıca zarar vermez. Günler hakir görüyor şeklimi şemailimi, parçalanmış kılıflarda ne kılıçlar vardır değil mi? Hazretin samimi bir dindarlığı ve samimi bir hali olduğunu yine kaynaklar söylüyorlar ve çeşitli bilgilerin sahip olunan çeşitli bilgilerin faydaları hakkında şöyle bir ibret verici sözünü naklediyorlar. Diyor ki Hazret, Kur'an öğrenenin saygınlığı artar, fıkıhla meşgul olanın değeri yükselir, hadis yazanın delilleri kuvvetlenir, dil ve edebiyat üzerine yoğunlaşanın tabiatı incelir, matematik üzerine eğilenin muhakemesi güçlenir, kendini korumayana ise ilmi fayda etmez. İşte İmam-ı Şafii Hazretleri böyle bir hikmet sahibi, ilim sahibi bir insan olarak karşımıza çıkıyor ve bize örnekler sunuyorlar. Hazretin ilmi şahsiyeti daha çok hadis ve Kur'an-ı Kerim'i öne alan bir yapıda olduğunu kaynaklar söylüyorlar. Ve El-Risale isimli eserinin başında zikrettiği ayetlerle vahye bağlılığını temel ilke olarak vurguluyor. Diğer taraftan da sünneti hak ettiği konuma yükseltmek istediğini belirtiyor. Yani kendisinin hadis ve sünnete çok ciddi bir bağlılığından söz etmek gerekiyor. Bu sebeple ehli re'ye karşı ehli hadisi önde gelen isimlerinden biri oluyor. Sözlerimizi onun bir ilim adamı olarak dil ve edebiyatla ilgisi konusundaki bazı bilgileri sizinle paylaşmak suretiyle tamamlayalım inşallah. Hazret, dinin öğrenilmesi Kur'an ve hadise dayalı olduğundan Arap dilinin iyi bilinmesi konusunun önem arz ettiği düşüncesinde olduğu için, işte o daha önce söylediğim gibi Arap kabilelerinden birisiyle Badiye'de dolaşıyor, onlarla beraber yaşıyor ve Allahü Teala'nın ve Resulünün hitabının doğru anlaşılabilmesi için Arapçanın bütün incelikleriyle kavranması gerektiği kanaatine sahip oluyor. Böylece onun ilim ve edebiyat bilgisini bir arada götürdüğünü söylemeliyiz. Arapçaya vakıf olmanın dini ilimler için taşıdığı büyük önemi vurguluyor ve kendisini çok erken yaşlarından itibaren dil yönünden geliştiriyor. Bu sebeple çeşitli dil alimleri onun Arapçaya o kadar kuvvetle vakıf olduğunu eserlerinde söylüyorlar. Pek çok sohbetinde bulunan birisi diyor ki hiç lahin yapmıyor. Yani hiç telaffuz hatası ve bir cümleyi, bir kelimeyi normal yerinin dışında kullandığına rastlamadığını söylüyor. Ve dilde imam olduğu ve şiirde de kuvvetli olduğunu belirtiyor. Bu noktada zengin bir kelime hazinesine sahip olduğunu ve bunların nasıl kullanılması gerektiğini de iyi biliyor. Mantığının çok kuvvetli olduğu da yine kaynakların bize naklettiği bir husustur. Hatta bir kaynakta deniyor ki Mısır halkına ilmi tartışma usulünü İmam-ı Şafii öğretmiştir diyor. Ve onunla münazaraya giren kişilerin haline acıdığını da ekliyor. Bütün bu rivayetler Şafii'nin güçlü bir mantığa, sağlam bir dil ve edebiyat bilgisine, sağlam bir hadis, Kur'an ve fıkıh bilgisine sahip olduğunu gösteriyorlar. Fakat kendisi daima okuduklarını düşünmüş, üzerinde çalışmış, hatta yeri geldiğinde daha önce de söylediğimiz gibi hocasını dahi tenkit etmekten çekinmemiştir. Ama bu bir saygı ve sevgi içindedir. Dolayısıyla onun tefekküründe geçmişin mirasını ve beşeri tecrübeyi dikkate almak olduğu halde onlara kayıtsız şartsız teslim olmamak gibi bir eser de vardır. Bu sebeple de taklidi değil, içtihadı esas kabul eden bir bakış açısına sahip olduğu için sünnet ve Kur'an birikimi dışında hiçbir veriyi sorgulamadan değerlendirmediğini görmekteyiz. Netice itibariyle onun kolay bir faaliyetten sonra efendim bu kadar eseri yazdığını, bu kadar önde gelen bir ilim adamı olduğunu söylemek mümkün değildir. Pek çok eser kaleme almıştır ve bu eserlerin bir kısmını talebelerine yazdırmıştır. Bazı talebeleri de onun çeşitli rivayetlerini derlemek suretiyle eserini meydana getirmişlerdir. Mesela divanı bunlardan biridir. Onun en önemli eseri El-Üm adlı mezhebin, yani Şafii mezhebinin ana kaynağını oluşturan bir eserdir ve pek çok neşri yapılmıştır. 7 cilt halinde aşağı yukarı. Bu önemli bir eseridir. Er-Risale adlı eseri fıkıh usulüne dair görüşlerini ihtiva eden ve fıkıh usulü konusunda günümüze ulaşan ilk kitap olan bir eserdir. Efendim El-İmla, Şafii'nin bizzat yazmayıp öğrencilere dikte ettirerek oluşturduğu bu kitaplardır. Bunların da çoğulu emali denilmektedir. Ama bu eser kitap halinde günümüze intikal etmemişse de tarih ve tabakat kitaplarında bu hususta çeşitli bilgiler vardır ve bu isimli eserler de reddedilmişten bahsedilmiştir. Efendim Siyerül Evzai diye bir kitabı vardır. Çeşitli kitapları aşağı yukarı 20'ye yakın kitabı vardır ve bir kısmı da ona izafe edilen kitaplardır. Yani İmam-ı Şafii efendim ömrüne ilimle süslemiş, talebe okutmuş, talebe yetiştirmiş ve çeşitli kitaplar kaleme almış. Hakikaten mezhep imamı olacak kadar öne geçmiş büyük bir alimdir. Şu mısralar onun şiirinden dikkat çekici örneklerdir diyerek bunları sizinle paylaşıp sözlerimize son verelim. Aziz olur kim kanaat ederse, mahluka boyun eğmez, çözmezse peçesini, tecrübelerden öğrendiğim onura dair kanaattan daha aziz yoktur dünyada. Bakın, bir kanaat meselesi çok önemli. Sen onu nefsin için sermaye yapmalısın ve sonra takva malın olmalı senin. İkinci husus, kanaatten sonra takvadır. Hayırlar işle gücün yettiğince, sakın uyma arzularına nefsinin. Salihleri severim, onlardan değilsem de. Bakınız, tevazuya bakınız. Şefaatlerine ulaşmak için herhalde nefret ederim günah tüccarlarından. Her ne kadar bizde de bulunsa aynı maldan. Bakın, yine bu bir tevazu. Biz de aynı şekilde bazı sıkıntılar, bazı eksikliklerle mağlul iseyiz, mağlul olmuşuz. Ama ben günah tüccarlarından nefret ederim diyor. Bir tevazu ile ilgili bir mısrağını nakledelim. Bir meclise dahil olmak istediğinde kendini görmelisin hep alt mertebelerde. Yüceltirlerse seni, bu onların ikramıdır. Yerinde bırakırlarsa da dersin ki bu benim makamımdır. İşte bu men tavada'a rafa'ahullah ifadesinin İmam-ı Şafii'nin dilindeki tezahürüdür. Mahir Hoca'dan bu konuda şunu da hatırlamıştım, onunla sözlerimizi bildirelim. Tevazu aynı rifattir. Anın çün sun'u yezdani, makamı kâkülü balayı çeşmi izzet etmiştir. Şu demek, tevazu yükseklikle alçak gönüllülük eş değerdidir. Bunu anlamak için Allahü Teala'nın saçı en kıymetli organımız olan gözümüzün üstünde yaratmasına bakınız. Saçın ne önemi var, gözün ne önemi var? İkisi arasındaki bu farka dikkat edin ve tevazuun ne kadar kıymetli olduğunu anlayın. Hepinizi hayırlarla karşılaşmanız dileğiyle Allah'a emanet ediyorum. Aziz Enderun Sohbeti dinleyicileri.